Ayrım 16. Aşkın gözyaşları, Hamuş. Ölümü öpen derviş, Sinan Yağmur. Sayfa 203. Mahkemeye doğru. Yeryüzü susmuşsa bil ki ölümün ötesine gitmiştir çöl yüreğin. Çiçekler yeşermez, yağmaz gözyaşların. Suskunluk iflah olmaz bir kuraklıktır. Susuyorsak gölgelerden ürktüğümüzden değil, aşka olan hürmetimizdendir. Kirli, karanlık, kasvetli, ürkütücü zindanın duvarlarına zincirlenmiş bir adam ve bu adamın tek aşkı Enel Hak. Zindan ise öyle bir yer ki barındırdığı her taş ruha açılan amansız yaranın yansıması gibi. Asıl ceza ise o karanlığın içinde hapsolmak, her şeyden ve herkesten ayrı tutulmak. Konuşmak yasak, yemek yasak. Yaşamak ise bir yere kadar müsaadeli. Bu zindan hücresine konanların ise ecelle aralarında sayılı günler var. Buraya giren bunu az çok bilir. Buradan ruh ve beden çoğu zaman bir arada çıkmaz. Dayanma gücü olanları ise dışarıdaki celladın ya yağlı ilmeği ya da bir saç telini ortadan ikiye ayırabilecek kadar keskin kılıcı bekler. Bu hücreden ölüme uzanan zorlu bir yol vardır. Hani derler ya, zindana giren bunu az çok bilir. Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen hallaç, atıldığı zindanda tefekkür ile vaktini geçiriyordu. Duvarlarda sayısını bile bilmediği mahkumların bileklerine geçirilmiş, kirli ve ondan önceki mahkumların kanlarıyla paslanmış halkalar, şimdi onun bileklerine sarılmıştı. Hareket ettikçe bileklerini yaralayan paslı halkalara azar azar kanı bulaşıyordu. İbadet etmesi yasaktı sanki. Lakin onu buraya koyanların bilmediği bir şey vardı. Bileklere vurulan kelepçeler, ayaklara vurulan prangalar belki sadece bedeni hapsedebilirdi. Acımasızca indirilen ve her darbesinde insanın etini kemiğinden ayıran kırbaçlar sadece bedene acı verirdi. Halbuki akla, mantığa ve düşünceye kim ve Allah'tan başka hangi güç hükmedebilirdi? Hangi insan bunu başarabilecek bir kudrete sahipti? İbadet etmesi için gönlünü Allah'a açması yeterliydi hallacın. Tefekkür etmesi için gönlüne koyduğu aşk ateşi yeterliydi. Hallaç secdeye kapanmış, tesbihat okurken sırtına aniden bir tekme yedi. "Hey, kalk bakalım kitapsız kafir!" Hayrola ne oluyoruz demeye kalmadan hallaç, gardiyanın hücresine sessiz sedasız girdiğini anladı. Bu adamı hiç sevmiyordu. Kendisini hep kafir diye çağırır, kitapsız der, zındık der dururdu. Yavaşça hasırın üzerinden doğruldu. Kalın kaşları birbirine bitişik, kapalı alanını, pis kokulu, iri yarı gardiyan elinde tuttuğu giysileri hallaca fırlatırken pis pis sırıttı. "Hadi bakalım, yarın sabah mahkemen var. Kadıların karşısına çıkıp o şeytani laflarını bir de orada tekrarlayacaksın. Seni idam sehpasına ben kendi ellerimle asmak isterdim. Amma ve lakin cellat değil gardiyanım maalesef. Al şu çulları da o aşağılık vücuduna giy." Hallaç ayağa kalktı. Haftalardan bu yana bu adamın bitip tükenmeyen hakaretlerine dayanmış, hep sabretmişti. Ama artık yeterdi. Birdenbire kendinde olağanüstü bir güç, içinde kabaran müthiş bir öfke belirdi. Bir süre gözlerini yumdu, içinden "Allah'ım, bana kuvvet ver ve kudretinden bahşet" diye yalvardı. Sonra ağzından dökülen sözcüklere kendisi de şaşırarak gürledi. "Bana bak, bana bak!" Bunları söylerken iki elini omzundan yukarıya doğru kaldırmış, zincire bağlı ayaklarını yana doğru olabildiğince açarak heybetle durmuş, adeta devleşmişti. Gardiyan şaşkınlıktan dona kalmıştı. Korku ve dehşetle bakarken aniden hallacın ellerinde ve ayaklarındaki paslı zincirlerin patır patır yere düştüklerini gördü. Hallaç eliyle karşı duvara bir işaret yaptı. Duvar açıldı. Semanın parıldayan yıldızları altında Bağdat'ın karanlık sokakları ile minarelerinin uzun gölgeleri belirdi. Gardiyanın gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı. Öylece kala kaldı. Hemen kendini hallacın ayakları dibine attı. diz çökerek, bu keramet karşısında hep aynı nakaratla, ''Ne olur beni bağışla, az önce söylediklerimden dolayı hakkını helal et, affet beni!'' diye yalvararak göğsünü yumrukluyor, bir taraftan da hallacın ellerini, dizlerini ve ayaklarını öpmeye uğraşıyordu. Bir ara kendine gelir gibi olan gardiyan heyecanla yalvardı. ''Hocam kaç! Hemen kaç buradan, seni öldürecekler!'' ''Kalk evladım'' dedi. ''Kalk da görevini yap.'' Gardiyan yavaşça doğruldu. Gördüklerinin bir rüya olup olmadığının kararsızlığı içinde, gözleri yuvalarından fırlamış bir halde, hallaca korku dolu bir bakışla baktı. Sonra var gücüyle daracık hücreden çıkıp koşa koşa oradan uzaklaştı. Bir süre gardiyanın gittikçe uzaklaşan ayak seslerini dinleyen hallaç, ''Bu kadarı yeter Rabbim'' dedi ve tekrar zincirlere bürünerek hasırın üzerine kendini atarken duvardaki gediğin kendiliğinden kapandığını gördü. Halife Muktedir'in görkemli sarayının hemen bitişiğindeki büyük yapı mahkeme binası olarak kullanılıyordu. 6 ayrı bloktan oluşan bu binanın en uzun koridorunun sonunda mahkeme salonu bulunmaktaydı. Salonun tam karşısında da içten içe geçmeli kadıların odaları ve odaların en geniş olanı baş kadının odası. Mahkemeyi halife adına birisi baş kadı olmak üzere 4 kadı yönetecekti. Kadılardan baş kadı Şii mezhebinden Ömer Muhammed, diğer 2 kadı Mutezile mezhebindendi. Her ikisi de art niyetli ve geçmişten beri hallaca muhalif olan kişilerdi. Son 4. kadı ise Sünni olan Muhammed Hüseyin. Vezir Hamid başkadıyı özellikle kendi mezhebinden itina göstererek seçmiş ve onu rüşvetlerine hissedar yapmıştı. Vezir Hamid nasıl bir hüküm çıkmasını talep ederse başkadı bizzat uygulardı. Bu senelerce böyle sürüp gitti. İşte şimdi de başvezirin istedikleri olmak zorundaydı. Hallacın idam kararı. Hallaç elleri ve ayakları zincire vurulmuş olarak kalabalık askerlerin nezaretinde salona getirildi. Salonun tam orta etrafında bulunan yere küçük tahta tabureye oturtuldu. Salon bomboştu. Muhafızlar ve hallaçtan başkası yoktu. Az sonra yargılamayı seyretmek için özenle seçilmiş seyirciler salona alındı. Salona giren halk hep bir ağızdan hallaca doğru bağırmaya başladılar. ''Öleceksin kafir! Seni fitneci zındık seni! Ah bize teslim etseler de seni linç etseydik!'' Bağırtı ve uğultu mahkeme heyeti içeri girene kadar devam ederken hallaç hiç doğralı değildi. Sadece tebessüm ediyordu. Halk onun bu tavrı ile iyice azgınlaşmıştı. Askerler onları kontrol etmekte zorlanıyordu ki kadıların teker teker içeri girildiği görüldü. Önce diğer kadılar, en sonda baş kadı divandaki yerlerine geçtiler. Kadılar ayaktaydı, seyirciler ayaktaydı. Ayağa kalkmayan sadece hallaçtı. Baş kadının "Kaldırın ayağı şu densizi!" emri ile muhafızlar onu kollarındaki zincirlerden tutarak ayağa kaldırdılar. Hınca hınç dolu mahkeme salonunu süzen başkadı birkaç kez öksürdükten sonra duruşmayı başlattı. ''Sen hallaç lakabıyla tanınan Hüseyin Mansur musun?'' ''Evet, ben oyum.'' Başkadı Ömer Muhammed asık suratıyla bu kez yüksek sesle sordu. ''Burada bulunmanın sebebini biliyor musun?'' Hallaç daha da kesin konuştu. ''Sizin dünyada bulunmanızın sebebi neyse, benim de burada bulunmamın sebebi aynıdır.'' Diğer kadılar alınan cevaba şaşırdılar. Bu adam kendi akıbetini hazırlıyor diye düşündüler. Baş kadı yüzünü ona doğru çevirdi ve ilk iddiayı başlattı. ''Sen büyücülük de yapıyormuşsun. Nerede öğrendin büyücülüğü?'' ''Ben bir Allah dostuyum. Peygamberi yüceltiyorum. Sadece Bağdat sokaklarında değil, tüm dünyada İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Hindistan'a kadar uzandım. Oradan Orta Asya'ya kadar hemen hemen her yeri dolaştım. Semerkant ve Horasan'da çok sayıdaki insanı İslamiyet'le tanıştırdım. Onları Muhammed dinine davet ettim. Şimdi bunun adı büyücülük mü oluyor?'' ''Hindistan'a ne diye gittin? Orada büyücülük mü öğrendin?'' Ben büyücülükten anlamam. İslam'da bu tip uğraşlar zaten yasaklanmıştır. Hindistan'da bizim dinimizin dışındaki kişilerle konuştuğum doğrudur. Onlar da hepimizin kulluk ettiği Allah'a daha değişik yollarla ulaşmayı deniyorlar. Dün gece zindanda olanları senin gardiyan anlattı. Bunun büyücülükle ilgisi yok mu? Hayır yok. Bu tamamen Allah'ın bana bahşettiği bir lütuftur. Sen çarşıda dolaşırken birine Kabe'ni yık diye bir söz söylemişsin. Doğru mu bu? Doğrudur. Aynen bu sözü sarf ettim. Bu sözü nasıl söylersin? Müslümanlarca Kabe mukaddes bir yer değil midir? Oraya her sene hac farzasını yerine getirmek üzere binlerce Müslüman gitmiyor mu? Ben de hacca gidip bu farzı yerine getirdim. Demek ki gösteriş olsun diye oraya gitmişsin. Hiç Kabe yıkılır mı? Ben o sözü başka anlamda söyledim. Ne demek başka anlamda? Unutma, Kabe'yi yıkmak için bazı karmatiler hazırlık yapıyorlar. Sen onlarla işbirliği mi yapıyorsun? Hiç kimseyle işbirliği yaptığım yok. Dediğim gibi ben o sözü başka anlamda söyledim. Hangi anlamda söyledin? Kendi nefsini yok et anlamında. Ölmeden önce öl diyen Yüce Peygamber'in sözünün açılımı olarak aşkla söylenmiş bir sözdür bu. Hakkaniyetle yargılamayı amaç edinen Muhammed Hüseyin, Hallac'ın Allah'a olan sevgisini dile getirip onun suçsuzluğunu göstermesine fırsat doğsun düşüncesiyle sorusunu sordu. Peki sen Allah aşkı derken ne demek istiyorsun? Başkadı bu sorudan pek memnun olmasa da sözü Hallac'a verdi. Hallac, ben Allah aşkını ünü sınırları aşmış Cüneyt Hoca'dan öğrendim. Bu konuda o kadar ileri gittim ki herkesin anlamakta zorluk çektiği bazı gerçekleri de aşk kavramı içine yerleştirdim. Belki bu yüzden Cüneyt Hoca'nın hışmına uğradım. Çileyle geçen uzun yıllardan sonra artık aşkın ne olduğunu biliyor, buradaki ince sırrın derin anlamını ta içimde hissediyorum. Şunu da unutmayınız ki aşk muhabbeti muhabbette Muhammed'i doğurur. Bu anlam yüklü sözü uzun uzun bir de siz düşününüz. Muhabbet muhatap ister. İlahi aşk muhabbetteki kudrettir. Allah her şeyi muhabbetten yarattığını, gizli bir hazineydim bilinmek istedim kutsi hadisiyle bildirmiş olduğuna göre aşk Allah'ta başlamıştır. O kendine aşık olduğu için kainatı yaratmış, yani yarattığına aşık olmuştur. Bu yüzden Allah bizi sever, bu yüzden kul onun maşuku olur. Allah sevmeseydi bizi yaratmazdı. Bizim onu sevmemiz ise sadece onun bize gelen kuvveti ve kudreti sayesindedir. Bu bakımdan seven odur, sevilen de odur. İnsan arada kalan bir perdedir. İşte bu perde kalkarsa ondan başka bir şey ortada kalmaz. Başkadı Ömer Muhammed bu sefer farklı bir tuzak soru ile Hallacı köşeye sıkıştırmaya niyetlendi. Sen şehir şehir sokaklarda şarkı söyleyip kadınlar gibi raks edermişsin. Senin gibi yaşını başını almış bir insanın daha ciddi olması gerekmez mi? Ben Allah aşkı ile o kadar doluyum ki şarkılarla değil duygularımı şiirle ifade ediyorum. Şiirlerim kalbimin derinliklerinde yankı bulduğu zaman yerimde duramıyorum. Madem ki yerinde duramazsın, sokak ortasında göbek atacağına niye namaz kılmıyorsun? Benim namazım daimidir. Her an zikir ve namazla meşgul oluyorum. Hindistan kafirleri ile de mektuplaştığın ortaya çıktı. Hindistan'daki bazı dostlarımla mektuplaşıyorum. İnsan dostlarına vefa duyup hal hatır soramaz mı? Bunda bir suç olmadığını düşünüyorum. Neler yazıyorsun o mektuplarda? Adalet ve hakkaniyet üzerinde duruyorum. Başkadı sevinçle bağırdı. Demek ki siyaset yapıyorsun. Kur'an bize herkese adil davranmamızı söylüyor. Bunun için adaletin ne demek olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Başka kavimlerde, bizimkinden değişik ırk ve toplumlarda adalet duygusu nasıl gelişmiş, onlar nasıl uygulamalar yapmaktalar, bunları öğrenmenin bir sakıncası olmadığı açık. Adaleti idare dağıtır. Sen necisin ki adalet dağıtıyorsun? Eğer bir toplumda çeşitli kargaşalar, huzursuzluklar varsa, bunun derinliklerinde yatan gerekçeler mutlaka adaletsizlik uygulamalardır. Türlü türlü kıpırdanmalar ve isyanlar işte böyle baş gösterir. Hırsızlık ve yolsuzluk artar. Bütün bunlar toplumda adaletsizliğin hüküm sürdüğünü gösterir. Yukarılık etme. Adaleti biz kadılar dağıtırız. Senin gibi zındıklar değil. İyi de tam olarak adaletle hüküm verdiğinizi iddia edebilir misiniz? Bağdat eskiden huzur şehri olarak bilinirdi. Şimdi sayenizde uğursuz şehir olarak anılır oldu. Baş kadının sabrı taşmıştı. Muhafızlara eliyle işaret ederek bağırdı. Atın bu herifi zindana. Adam akıllı konuşacaksa mahkemeye yarın devam edeceğiz. Kumandan Davut baş kadının yanına kadar sokulup onun kulağına fısıldadı. Efendim, tutukladığımızda kestiğimiz bıyık ve sakalı tekrar uzamış, kesmemizi ister misiniz? Kalsın, kirli kılları ile gidecek ateşe zaten. Mahkeme salonundan sille toka çıkartılan hallaç, zindana götürüle dursun, başkadı Ömer Muhammed, sırası ile hallaç aleyhine ifade verecek olanları çağırdı. Şahitler hallacın halkı halifeye karşı isyan teşvik ettiğine pek rastlamadıklarını ancak sözleriyle şirke düştüğünü söylediler. Hallaç zindanda kaldığı sürede yazdığı şiirleri titrek bir mumun ışığında okumaya başladı. Okudukça gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sakalına süzülüyordu. İlk şiir peygamberimiz için yazdığı şiirdi. Varlıkların efendisidir o. O ki ismi Muhammed, sıfatı evhat, kişiliği evcet, niteliği emcet, emri evket, gayreti efrettir. Ne kadar saf ve berraktır o, ne kadar keskin görüşlü, ne kadar aydınlık, ne kadar yüce, ne kadar basiretlidir. O hep var olacaktır. Gözler onun işareti ile görür. Gönüllerdeki sırlar onun aracılığı ile bilinir. Onu konuşturan haktan başkası değildir. O yiğittir, kahramandır. Putların parçalanmasını o buyurdu. O yeryüzündeki varlıklar kadar yıldızlara da peygamber olandır. Çünkü o alemlere rahmettir. Bütün ilimler onun denizinden bir damladır. Bütün hikmetler onun ırmağından bir avuç. Zamanlar onun zamanından sadece bir saat. Hak onunla belirginleşir. Hakikat ancak onunla vücut bulur. O Allah'a kavuşmada ilktir, peygamberlikte son. Gerçeğin özedir. Hak bilgisinin beliren yüzüdür. Ne Muhammed'in miminden bir kimse çıktı, ne de onun hasına bir giren oldu. Onun hası ikinci bir mimdir. Dal ise başlangıcının mimidir. Onun meydanından kaçarsan nereye varır yolun? Başka delil yok. Filozofların hikmetleri onun hikmeti yanında sadece bir kum tümseyidir. Allah'ın selat ve selamı üzerine olan Nebi'nin şanı, şanların en yücesidir. Kalbinden de yüz çevirdi, Rabbine yaklaştı iyice. Nasıl bir huzura varıştı o bilinmez, nasıl bir bakıştı o bilinmez. Hayretler içindeydi, hayretle dolu. Bütün masivadan yüz çevirdi, şehirler, dostlar, sırlar, bakışlar, gözler, hatıralar, eserler ve izlerden. Hallaç heyecanla sayfaları karıştırıyor, derin anlamların ağırlığını sanki tüm vücudunda, tüm uzuvlarında hissediyor, okuyor, anlıyor, algılıyor. Bilinçle, arzuyla ve şevkle satırlar arasında derinleşirken, yanan mumun solgun ışığında bedeninin duvardaki gölgesi kah kambur olup eğriliyor, kah düz olup dikleşiyordu. Ertesi sabah erkenden hallacı zindandan alıp mahkemedeki yerine oturttular. Başkadı Ömer ve öteki üyeler Cafer Nurettin, Abdülnasır ve Muhammed Hüseyin koltuklarına oturur oturmaz davaya devam edildi. Başkadı, mevcut delillere göre sen artık Allah'tan uzaklaşmış birisin, zındıksın. Hallaç hiç oralı bile olmadan şiir okumaya başladı. Hayalin gözümde, adın dilimde, nazlanamazsın. Makamın kalbimde, durağın bende, gizlenemezsin. Bu ne tehlikeli sözler, sen tam bir zındıksın, Allah'ın nurundan nasibin yok. Dedim ey dostlar, o bir güneştir, işte nuru, bak, tövbe tövbe, bak hala abuk subuk konuşuyor. Sen de hepimiz gibi aciz bir kul değil misin? Ey güneş, ey gündüz, ey yar, sensin bize cennet ve nar. Utanmak huzurunda bir başka ar. Aşktan ve hayadan yoksun, ne yapar? Sen yüksek adalet karşısında boynunu bükecek ve eğileceksin. Ne kaldı kopacak, ne var korkacak? Nasıl olsa uzak düşmüşüm sana, ey kudreti veren, sana hamdü sena. Seçkin bir kul eğilmez başkasına. Seni tabiplere gösterelim diyenler oldu, deli diyenler oldu. Ama bakıyorum ki aklın yerinde, yalnız ruhunu şeytana teslim etmişsin. Neyleyim aşkına tutulduğum dostun elinden? Ya Rab, tabip anlamıyor bu derdin dilinden. Anlatmak için tek yol iman ve aşk. Tamam, kes artık. Senin saçmalıklarını epeydir dinleriz. Kafamızı şişirdin. Cehennemine hazır ol hallaç. Yaşasın kafirler için cehennem. Cehennemi mahşerde aramayın. Nasılsa kimsenin sizi anlamadığı yerde bulacaksınız. Başkadı Ömer Muhammed çaresiz bakışlarla etrafa bir göz attıktan sonra oturduğu yerden kapıya doğru bakarak giderken köşeye sıkışmış bir kedi gibi konuştu. Celseye hüküm için ara veriyorum. Kadılar içerideki odaya çekilirken mahkemede olup biteni merak eden dışarıdaki halkın uğultusu öylesine şiddetini arttırmıştı ki sarayın içine kadar ulaşmıştı. Halife yanındaki erkana neler olduğunu sorduğunda Vezir Hamid vaziyeti lehine çevirme huyu gereği, "Halifem, hallaç konusundaki fikrimin ne derece doğru olduğunu gördünüz mü? Böyleleri halkı hem hiddetlendirir hem de fitne uyandırır. Yahu bir an evvel bu işi bitirin o halde." "Merak etmeyin efendim, birkaç güne kalmaz hallacın defteri dürülür." Mahkeme binasında ise verilen ara sonrası kadılar baş kadının odasında istişare yapmaktaydılar. Başkadı, "Ben bu adamın ölümle cezalandırılması kanaatindeyim. Zındık bir adamın tövbe etmesi bile onu kurtaramaz. İnancımın ve itikadımın gereği bu olduğuna göre vicdanım rahat, gönlüm huzurludur." Diğer iki kadı da başlarını sallayarak ona hemfikir olduklarını belirttiler. Muhammed Hüseyin dayanamadı. "İdam bence ağır bir ceza. Hallacın aklından her zaman şüphe ettim. Normal bir insanın dile getiremeyeceği hususları dillendiriyor. Aslında biz bu adamı neyle suçluyoruz hala anlamış değilim." "Neyle olacak? Adam birine Kabe'ni yık demedi mi?" "Evet, şahitlerin ifadesine göre böyle bir söz sarf etmiş." Bundan ağır bir küfür olur mu? Tam zındık." "Bence zındıkla bunun ilgisi yok. Kabe'ni yık derken acaba Mekke'deki Kabe'yi mi kastetti?" "Ya neyi kastetti?" "Belki de kendi nefsini yık. Böylece kendini manen yücel gibi bir anlama işaret etmiş olabilir." "Bunun değişik anlamlar içerdiğini kabul edemem. Kabe tektir. Onu yıkmak demek, İslam'a sırt çevirmek, farzları yok saymak demektir." O, bugün şiirlerle sizin iddialarınıza cevaplar verdi. Ben bu cevaplarda zaman zaman hikmetli sözler, derin anlamlar ve çarpıcı gerçekler sezdim. Bir haksızlık yapmayalım, masum bir insanın günahına gireceğiz diye endişe ediyorum. "Bana iyi bakın," dedi başkadı. Sonra soğukkanlılığını zorlukla muhafaza ederek konuştu. "Memleketin halini benim kadar siz de iyi biliyorsunuz. Halife ve halk bu adamın kellesini istiyor. Biz burada halkın tercihlerine göre mi yoksa Allah'ın emirlerine göre mi karar vereceğiz?" "Efendim, konuyu saptırmayalım lütfen. Ülke karma karışık. Abbasi devleti büyük tehlike içinde bulunuyor. Halkın değil beraat kararına hallaca müebbet mahkumiyet versek bile isyan edeceği gün gibi aşikar. Halifenin ve ahalinin nasıl tepki vereceğini düşünebilir misiniz?" "Halife memnun kalacak, halk tatmin olacak diye göz göre göre adaletsizlik yapamam." "Mahkemenin kararı adil olduğu ölçüde halk bu karara rıza gösterecektir." Başkadı gürledi. "Yahu Muhammed Hüseyin, ne diye inat edersin? Bu adam ben Allah'ım dedi mi demedi mi? Hayır, Hallaç hiçbir zaman ben Allah'ım demedi. Ya ne dedi? Ben Hakk'ım dedi. Ne fark var? Çok fark var. Anlat öyleyse. Hak, bilindiği gibi Allah'ın güzel isimleri dediğimiz Esma-i Hüsna'dan biridir. Öte yandan Allah, bütün isimleri kendinde toplayan olduğuna göre, isimlerden birini seçip o ismin tasarrufu altında bulunduğunu söylemenin bence bir sakıncası yoktur. Bu ifade tam bir zındıklıktır. Zındıklıkla ilgisi yok. Var. Bir süre sessiz kaldılar. Öteki kadınlara kendisine destek vermelerini isteyen bakışlarla bakan başkadı sözüne devam ederek, "Arkadaşlar bakın, bir uzlaşma zemini arayalım. Hallaç denilen bu herif ben Hakk'ım demiş. Siz eğer bunda bir suç unsuru görmüyorsanız o zaman Kabe'ni yık sözünü ele alalım. Bu söze de itirazınız olacak mı?" Diğer iki kadı keşke bu sözü hiç söylememiş olsaydı. Başkadı sevinçle, "Tabii ya, bakınız şu uğursuz karmatilerde Kabe'yi yıkmak üzere silahlanıyorlar. Bu adamın da karmatilerle işbirliği yaptığı artık ayan beyan ortaya çıktı, öyle değil mi? Haydi içeri girelim, şu duruşmayı tamamlayalım. Biz de rahatlayalım, millet de rahat bir uyku çeksin artık." Bir saat süren aradan sonra yargılama kaldığı yerden devam edecektir. Başkadı istediği desteği kopartmış gibidir. Ancak yine de tedbiri elden bırakmamak için hallacı kadıların gözünden düşürmek ve halkın ileride mahkemeye karşı fitne çıkarmasını göz ardı etmemek gayesiyle son duruşmada hallacı nasıl yıpratacağını hesap etmektedir. Başkadı muhafızlara hallacın elindeki ve ayağındaki zincirlerin çıkarılmasını, bir bardakta su verilmesini emretti. Niyeti, merhametli ve tarafsız bir kadı görüntüsü vermekti. Hallaç onun niyetini anlamıştı. "İstemem senden merhamet. Sen Rabbim kadar merhametlisin misin ki bana zincir hürriyeti ve su ikram ediyorsun? Kalsın zincirler, vücudumun birer parçası oldu onlar." Başkadı, "Sen bilirsin. O halde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Hakk'ım demekle benliğini ilah ediyorsun," dedi sert bir tavırla. "Belki benim Hak'tan olduğumu söylemem sizi uykunuzdan uyandırıyor, kızıyor ve bu adam Hak ise ben niye değilim diye düşünüyorsunuz. Kendinizi aşağı hissetmeye başlıyorsunuz. Eğer ben Allah olduğumu haşa ve kella iddia ediyor olsaydım, bu benliğin basit bir oyunu olurdu. Ben sizin taşımakta olduğunuz benliği bıraktım ve asıl benlik ancak putlaşmış benliği kırmakla keşfedilir. Ben kimsenin zorlamasıyla değil, kendi aşkımla iman ettiysem cemale tanıklığındandır. Benlik bir göz bağıdır. Bağnazlar ben varım der. Oysa hakikat şudur, sen yoksun, Allah var." "Hallaç, sen kendini kaybetmişsin. Hidayetin dalalet olmuş. Aklını yitirmişsin. Bırakın şu akıllılığı ve planlamayı. Aşk, ibadet yolunda kendini kaybetmeyenlerin kalbine kutsalın kapılarını kapatır. Aşk mı, akılsızlığın mı bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey varsa o da kafirliğindir. Katlin vaciptir. Böyle konuşacaksan öldürüleceğini de bil. Siz şu kutsi hadisi duymadınız mı? Beni arayan bulur. Beni bulan beni bilir. Beni bilen bana aşık olur. Bana aşık olana ben aşık olurum. Aşık olduğumu öldürürüm ve öldürdüğümün diyetini ben öderim. Ben kendim onun diyetiyim. Sen Allah ile muhabbet ettiğini söylemekle hem yalancısın hem de kelam sıfatını inkar durumuna düşürüyorsun. Kadim kelama selam. Benim kalbim Allah'la konuşur. Çünkü orada o var. Ya sizin? Söyleyin kalbinizde kim ya da hangi menfaatler var?" Kadılardan Abdülnasır, "Hallaç kendine gel de bizleri hiddetlendirme," diye yumruğu ile masaya vurdu. Başkadı ona sakin olmasını, meseleyi usulünce kendisinin halledeceğini, hallacı rezil rüsva edeceğini fısıldadı. Hallaca yönelerek, "Veli olduğunu iddia ettiğine göre bize veliliğinden işaretler anlatsana." Ben veli olduğumu iddia etmedim. Bir veli seni ancak sendeki veliye varman için irşat eder. Güneş bir zerre atomda gizlidir. Velayet de insanda gizlidir. Bilinmeyi istedim demek velayete çağrıdır. Ben Bismillah sırrı ile Allah'ın adını yaşıyorum. Ya siz ey ölüler, içim rahmet, dışım zahmete dönüştü. İçime bakan bendendir, dışıma bakan körlerdir. Beni yerde görüyorlar, ben gökteyim. Ben simyacı değilim, göğün gözüyüm. Ben göğü rasat etmiyorum, yıldızları izlemiyorum, göğe bakmıyorum. Göğüm ben, isyandan ve itaatten kurtuldum. Benimle dost olun şarabımdan kana kana için. Benim sarhoşluğuma bakın, benim gizlediğime bakın. Ben bilinmezliğin en büyük payını kaptım. Varlığımı inkar ediyorum ben, zilletimle yüceliyorum. Görmüyor ve bilmiyorum. Neye sahibim, kim benim sahibim, haberim yok. Bilgisizliğimi tanıyorum, idrakimi biliyorum. Boşuna uğraşmayın, benim halimi asla idrak edemezsiniz. Mahkemedekiler hallacı dinledikçe daha da fazla hayrete düşüyorlardı. Kadılar hallacın sözleri karşısında aciz düşüyordu. Hallac pamukları parmağı ile savurduğu gibi hitabı ile de dinleyenlerin yüreklerini dağılıyordu. Mahkeme heyeti istediği kadar bocalasın. Hallac oturduğu taburede kendi kendine söylenmeye devam ediyordu. Ne kadıları umursuyordu, ne de salonda bulunan halkı. Allah'ım bu ne haldir? İçimi ölümsüzlük suyu kıldın. Beni iksir eyledin. Ondan bir damla içirdin. Görüşümü öldürücü zehir yaptın. Bana bakanlar sonsuz bir ölümle ölüyorlar. Başını kaldırıp alev mizacıyla bir kez daha dikti gözlerini tahta tavana. Tavana kalktı sanki. Masmavi göğü gördü. Durdu bir an. Dizlerinin üstüne düştü. Başını mermerlere bıraktı. İçindekini tutamadı, aşikar etti. Enel Hak dedi yine. Ben ki sana muhtaç bir kulum ey Rab. O halde seni sevmekte bir gariplik yoktur. Asıl sen hiçbir şeye ihtiyacın yokken beni seviyorsun ya, işte buna elhamdülillah diyorum. Onun söylediklerine daha fazla dayanamayan kadı Abdülnasır, Allah seni kahretsin Hallaç, konuştukça küfre batıyorsun, kahır okutma bize diye gürledi. Herkes kahrı lütuftan ayırdı der, fakat lütuf içinde gizlenmiş kahrı az kişi anlar. Velev ki gönlünde olan, Allah'a er olan anlar ve susar. Siz benim üzerime zindanın kapılarını kapattınız. Oysa Allah kalbimi inşirah etti. Kalp kapıdır, kapı aralanır. Ruh sır, hakikat perde perde açılır. Kapıyı aralayan da, perdeleri açan da zikirdir. Siz miski teninize sürersiniz, ben ise gönlüme sürerim. Misk nedir? Allah'ın kokusu. Çamurdansınız, ölümsüzlük peşinde olmayın. Dumansız ateşten uzak durun. İncelikli hazların, şehvet arzularından vazgeçin. Bilin kendinizi, haddinize varın. Kalpleri tavaf edin. Hakkın halifesi olun. Gelin sizinle cennetin diliyle konuşalım. Cennetin dili susmak. Susan kainatın kalbine sığar. Kurtarıcı Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinde yol alın. Susmalı, inşirah, inşirah, Rabbe kavuşmak. Haklısınız, ölümün arzu dolu çekiciliğini konuşamayabilirsiniz. Kendini yalnız hissetmeyen biriyle. Hele suskun olmamışsa daha. Suskun, söz olabilmek için kendi kelimesini bekler. Aşkını bekler gibi. Yeni bir suskunluk, yine bir suskunluk. Hak benim diyorsun, bu küfürdür. Hayır, hak benim diyorum. Ben hakkım demiyorum. Hakkın talibiyim diyorum. Ben hakkım demek nefse köleliktir. Hak benim diyen o yüce hakka köledir. Enel Hak sözünden vazgeç, halifenin elini öp, mahkemeden özür dile, affedelim seni. Eğer ben Allah'ın kanunu ile idama mahkum edilmişsem, hakkın hükmüne razıyım. Şayet fasıkların ve imanlarını korkuya salmışların kararı ile mahkum edilmişsem, korkaklardan merhamet beklemem. Ölümü öpen dervişim, Kur'an'ı satanların elini öpmem. Tur Dağı'nda Hazreti Musa Allah'ı görmek istedi. Bir ağaç dile geldi, ene Allah dedi. Bir ağacın kelamı, ene Allah'a inandığınızda bir insanın enel hak sözünü nasıl olur da zındıklığa yorarsınız? Sorarım size, ağacın kelamı insanın kelamından üstün müdür? Dağların yüklenmediğini ben yüklenmişsem, enel hak derim, inlerim. Enel hak, enel hak, enel hak. Ey Mansur, farkında mısın? Dar ağacı bekliyor seni. Elhamdülillah, dar ötesi benim miracımdır. Erenlerin miracı dardan geçer. Dar erenleri aslına döndürür. Toprak toprağa, ruh ruha, nur nura döner. Elbet her şey aslına döner. Ondan geldim, ona dönüyorum. Haktan uzak tutan her şey gurbeti dardır. Dar, nar. Usandık hayalin kelimelerinde kandırılmaktan. Hakikatin kalbinde enel hakça susalım. İşte o zaman görün Kabe'yi. Hayat yoktur, yoktur ölüm. Varlık yoktur, yokluk yoktur. Hu vardır, hu, hu. Hallaç yargılanması esnasında hiç şu anki kadar uzun konuşmamıştı. O salona onu yuhalamak, sövmek için kasıtlı olarak getirtilenlerden bazılarının ağladığı görüldü. Baş kadı baktı ki hesabı ters tepecek. Duruşmayı sona erdirmeye karar verdi. Tam bu sırada bir genç mahkemeye başvurarak şahitlik etmek istediğini belirtti. Sandılar ki gelen hallaç aleyhine zehir zemberek şahitlik edecek. Oysa genç şahidin söyledikleri duyanlar hayret içinde başka bir hayrete düştüler. Neredeyse hallaca mürit olacak kadar hayranlık besleyeceklerdi. Genç şahit heyetin izni ile anlatmaya başladı. Hallaç kendisini ilahlık mertebesinde görüyor diye suçlanmıştı. Bu suçlamayı yönelten kadıların huzurunda yargılanırken o mahkemede şu sözlerle hallacı savundu. Bundan bir yıl öncesine kadar Allah'ı inkar eden bir kafirdim. Bir gece rüyamda hiç tanımadığım bir adamın ayaklarını ovuyordum. O gecenin sabahı seher vakti elimi yüzümü yıkadım ve şehre gitmek maksadıyla köyden çıktım. Yolun yarısında rüyamda gördüğüm adam birden karşımda beliriverdi. Delikanlı, dün geceki onca zahmetten sonra şimdi nasılsın dedi. Öylesine şaşkınlık ve hayret içerisine düştüm ki düşüp bayılmışım. Kendime geldiğimde o adam kayboluvermişti. Nihayet birkaç gün sonra onun bir sohbetine iştirak ettim. İman ve ümit konusunu anlatıyordu. Ayetler okuyor, peygamberinden bahsediyordu. Evet, rüyamda ayaklarını ovaladığım o adam benim hidayet kapılarımı aralıyordu. Genç şahit ağlamaya başladı. Durdu, soluklandı. Sonra anlatmaya devam etti. Sohbet sonrası onun yanına gittim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. O adam şimdi mahkemede yargıladığınız bu Müslüman mürşittir. Ben, hallaç kendini ilah ediniyor söylentilerine asla inanmıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, o Allah sevgisini yüreklere serpendir. Beni nasıl bir Allah aşığı yaptığını görmüyor musunuz? Ben bir kafirdim. O bana marifet bahşetti, ilim sahibi kıldı, akıl verdi, aşk sundu bana. İlahi marifetle donattı beni. Allah'ın varlığını bilmez biri iken, onun varlığını idrak edebilen, ona aşk ile taşkın hale gelen birine dönüştürdü beni. Değil mi ya, Allah bir insanın özünde yoksa, eğer onu tanımak nasıl mümkün olabilir ki? Delikanın sözleri ve yaş döken gözleri karşısında salonda derin bir sessizlik peyda oldu. Neredeyse nefesler donmuş kalmıştı. İki kişiden başka delikanlının gözyaşlarına eşlik eden yoktu. Kadı Muhammed Hüseyin ve Mansur Hallaç. Mahkemenin gevşek davranacağını önceden hesap eden Vezir Hamit, ne olur ne olmaz düşüncesi ile işini sağlama almak istemiş. Mahkemenin başladığı gün Halife Muktedir'in adına ve onun haberi olmadan mektubu hilafet mührü ile mühürleyerek bölge şehirlerindeki müftülere bir mektup yollamıştı. Mektupta sorulan soru şuydu: bir insan enel hak sözünü söylerse onun hali ne olur? Hakkında nasıl bir hüküm verilir? Halifenin mektuplarını okuyan bölge alimleri mektupta ismi açıkça yazılmayan o insanın hallaç olduğunu bildiler. Çünkü enel hak sözü tüm şehirlerde yankısını bulalı çok olmuştu. Aslında halifenin hallaç ile ilgili kararını verdiğini, bu karara ortak aradığını anladılar. Halifeye aksi bir karar veya hüküm verirlerse canlarından olacağını düşünüp katli vaciptir fetvasını yazıp gönderdiler. Hallacın idam fermanını verdirecek hüküm için odaya çekilen kadılar kendi aralarında değerlendirme yaparken odaya hışımla Vezir Hamit girdi. Gözlerinden öfke saçarak baş kadıya seslendi: niye bu kadar uzattınız? Aranızda tereddüt mü var? Kadılar birdenbire ayağa kalkıp hürmet ile Hamid'in etrafında yarım daire şeklinde toplandılar. Başkadı sıkıntılı bir ses tonu cevap verdi: efendimiz, konuyu enine boyuna tartışıyoruz ki adalet yara almasın. Siz aklınızı kaçırmışsınız, daha ne bekliyorsunuz? Dışarıda halk sabırsızlanıyor, yakına gelin bakayım, dedi. Dördü birden Hamid'e yaklaştılar. Vezir elini uzattı ve başkadı Ömer'in bembeyaz sakalından tuttuğu gibi onu sarsarak "Hallacın kanı helal midir?" Başkadı hem başı ile hem de dili ile onayladı: evet efendimiz, hallacın kanı helaldir. Sonra diğerlerine dönerek aynı soruya siz ne dersiniz? Ne diye susarsınız biri adamlar? Sükut ikrardır efendim, başkadı ile hemfikiriz, dedi diğer ikisi. Hamit rahatlamıştı rahatlamasına da, ancak henüz huzursuzluğu sona ermemişti. İdam hükmü rey çokluğu ile değil rey birliğince çıkmalıydı. Kadı Hüseyin'e yaklaştı. Hüseyin'in cübbesini yaka ucundan tutarak, ne o Hüseyin efendi, duyduğuma göre hallacı hallaçtan daha fazla düşünür olmuşsun. Onun için mahkemede beraber ağlamışsınız. Olup bitenden, söylenen her şeyden haberim olmayacağını mı sandın? Salonda tam 10 tane adamım var ve olup bitenleri anında bana bildiriyorlar. Kimin ne dediğini kelime kelime aktarmamı ister misin? Vezir Hamid onun yakasını öylesine çekip sıkıyordu ki adamcağız neredeyse nefessizlikten boğulacaktı. Hamid hakaret ve tehdit savurmaya başladı. Senin Maturidi ve Hanefi mezhebinden olduğunu biliyoruz. Bana kalsa seni değil mahkeme kadısı, Bağdat'ta sokak çöpçüsü bile yaptırmazdım. Ancak halifeye anne tarafından akraba olman seni kurtarıyor. Eğer istediğim karara onay vermezsen, bil ki seni de ailende Bağdat'tan sürerim. Sonra da neme lazım yolda karşınıza bir eşkıya çıkar, canınızı alır maazallah. Öfkeden kudurmuş ve konuşurken ağzından tükürükler saçan Vezir Hamid, Kadı Hüseyin'in yakasını bıraktığında masaya doğru öksürerek eğilen Hüseyin tamam manasında başını sallayıp durdu. Bunun üzerine Hamid, masanın üzerine bir tomar kağıt saçtı. Saçılan para değil, fetvalardı. Gerçi bir kısmı korku, bir kısmı para ile verilmiş fetvalardı. İçlerinden birini seçti ve baş kadıya uzatarak gürledi: gördünüz mü iş nasıl yapılır beceriksizler? Sizin başaramadığınızı müftüler başardı. Alın bakın, hallacın katline cevaz fetvaları bunlar. Meğerse hallacın öldürülmesini bizden daha hararetli arzulayanlar varmış. Şimdi sözünüzün arkasında durun ve hemen hükmünüzü yazıp mühürleyin çabuk. Başkadı yarı mahcup yarı sevinçle eline kamış kalem kağıt alıp hükmü yazdı ve sonuna da ilaveten hallacın kanı helaldir diye şerh düştü. Kağıdı kapan Hamid yelpaze gibi sallayarak öteki kadıların burunlarına doğru uzattı. İmzalayın siz de hemen şunu. İdam hükmü imzalanır imzalanmaz Vezir Hamid başını gururla yukarıya kaldırdı ve alaycı bir ifadeyle gülümsedi. Aferin size, iyi iş çıkardınız. Şimdi halife muktedire çıkıp idam hükmünü onaylatacağım, dedi ve geldiği gibi yine hışımla odadan dışarı çıktı. Dışarıda sarayın mahkeme binasının önünde toplanan ahali zaman zaman tempo tutarak bağırışıyordu. Kafire ölüm, kafire ölüm. Kadılar mahkeme salonuna girip yerlerini aldılar. Sanık taburesinde oturan hallaç sessiz bir bekleyiş içindeydi. Baş kadı uzun süre etrafa göz gezdirdi. İzleyicilerden çıt çıkmıyordu. Baş kadı ayağa kalkınca hallaç hariç herkes hep birden kalkıp hükmünü heyecanla beklediler. Günler süren mahkemenin ardından iktidardan korkan beş kadı ve iki yandaşı kafalarını da içinde çoktan kararlarını vermişlerdi. Ne dediyse bir türlü anlatamamıştı hallaç. Aslında söyledikleri anlamak isteyen için çok basitti. Lakin kadılar ve onların yaltakçılarının gözlerine öylesine büyük bir kin bürümüştü ki, kalplerindeki karanlık o denli derinleşmişti ki, akıllarından Mansur'u acılar içinde öldürmekten başka bir şey geçmiyordu. "Söyle bakalım Mansur, son sözün nedir?" dediklerinde hala ısrarcı mısın? "Benim ısrar ettiğim bir şey yok. Anlattıklarımın ve söylediklerimin tamamı hakikat. Her şeyin sahibi olan Allah var benim içimde. Yürekleriniz bu kadar mı karardı? Gözleriniz hakikate bu kadar mı körleşti?" "Bizim yüreklerimizi, gözlerimizi konuşmuyoruz burada Mansur," diye hiddetlendi kadı. "Lakin sen mütemadiyen şirke olan meylini tekrarlamaktasın." "Ne söylesem boş," dedi Mansur. "Burada kurulan mahkeme bir oyun ve sizler de bu oyunun birer parçasısınız. Sizlerin amacı beni yargılamak değil, bunu en başından beri biliyorum. Sizlerin tek amacı var, o da beni idam etmek. Lakin vebalden korktuğunuzdan dolayı günlerdir bu oyunu sürdürmektesiniz. Buraya getirilmeden çok öncesi siz kalemimi kırmışsınız zaten. Tek gayeniz buydu ama şu sırada dışarıda zorla topladığınız halktan korktunuz. Onlar da bu mahkemenin adil yürütüldüğü kanaatini oluşturmaya çalıştınız. Dedim ya, hakkımdaki hüküm daha ben buraya gelmeden konmuş. Halife muktedire söyleyin, beni öldürmeye o muktedir değildir. Bana can veren beni yanına çağırmasını bilir. Küstahlaşma Mansur, hakkındaki fetva ne ise hükümde, fermanda odur. Ölüm mü korkutacak beni? Korkmuyorum. Allah'la o kadar doluyum ki huzuruna çıkmak için can atıyorum. Bakalım onun huzuruna mı, yoksa cehennemde zebanilerin huzuruna mı çıkacaksın? İşte bir tek oraya gücünüz yetmez. Kimin huzuruna çıkacağıma yalnız Allah karar verir," dedi ve yüksek sesle bağırdı. "Yargılama bizi, ey bizi bilmez. Sevda kanıdır bu, sular bu rengi silmez. Ben ve elim birer araçtır, tüm söylediklerim ve yazdıklarım Allah'tandır. Hallaç, bu sana son fırsat. Tövbe istiğfar et. Belki kararımızı değiştirebiliriz." Cevap yok. "Tövbe etmeyecek misin?" Yine cevap vermedi hallaç. "Demek suskunsun. Sen bilirsin. O vakit hükmümüzü iyi dinle." Baş kadı Ebu Ömer Muhammed tok bir sesle kararı açıkladı. Büyük ve şerefli Abbasi Devleti'nin yüce hükümdarı Halife El-Muktedir adına hüküm vermek üzere tayin edilen biz kadılar, suçlu Mansur oğlu Hüseyin El-Hallac'ın sorgusunu birkaç gündür yürütmüş, gerekli görülen şahitlerin çeşitli celselerde verdiği ifadeleri değerlendirilmiş, ileri sürülen iddia ve isnatlarla Mansur'un savunmasını sabırla dinlemiş ve Hicri 308 yılı Zilhicce ayının 18. gününe tesadüf eden bugün, dinleyicilerin huzurunda ve burada bulunan sanığın yüzüne karşı da hükmün okunmasına ve sanığın işlediği suçlara istinaden Kur'an ayetleri ile Hazreti Muhammed'in hadisleri ve İslam ulemalarının çeşitli yer ve zamanlarda belirttikleri içtihatların ışığı altında, Hallaç Mansur'un "Kabe'ni yık" diye bir söz sarf ettiği ve bu sözle İslam'ın temel farzlarından biri olan hac farzasını inkar ve ihlal ettiği ve bu sebeple halkı kışkırttığı, halifeye karşı düzenlenen fitneye karıştığı, Fatimilerle gizliden gizliye işbirliği yaptığı, büyücülükle uğraştığı aşikar olduğundan davranışlarına uyan mevcut deliller müvacesesinde adı geçenin ölüm cezası ile tecziye edilmesine mahkeme üyelerince oy birliğiyle karar verilmiş ve hükmün infazı için yarın ikindi vakfinin uygun olacağı karara bağlanmıştır. İdam edilme şekline gelince halife muktedir bir ferman ile hallacın halkın gözü önünde idam edilmesini buyurdu. İdamdan önce sırtına 400 kırbaç vurulmasını, aldığı kırbaç darbeleri sonucunda ölmezse önce bir kolunu ve bir ayağını kesmelerini, sonra da hala hayatta olursa diğer kol ve ayağını kesmelerini, başını bedeninden ayırdıktan sonra onu yakıp Dicle nehrine küllerini atmalarını buyurdu. Şimdi herkesin huzurunda Hallaç Mansur'a bir kez daha soruyor ve cevap istiyorum. Son sözün nedir, zındık Hallaç? Sustu Hallaç, Hallaç suskundu. Suskunluğu su yolunda kırılacak su testisiydi. Çölde susan bir ağaçtı, köklerine acılarını akıtan. Hamış olan Hallaç ayakta zor duruyordu, bitkindi. Günlerdir aç susuz bırakılmıştı. Hallaç nedendir bilinmez, şimdiye kadar görülmemiş bir sakinlik ve ferahlık içerisindeydi. Hükmü sevinçle karşılamıştı, tebessüm ediyor, nurani bir halde halden hale geçiyordu. Başkadı muhafızlara seslendi. Suçluyu zindana götürün, yarın için gerekli hazırlıklar yapılsın. Mahkeme sona ermiştir. 16. ayrımın sonu, sayfa 227.